Ayrım 26, sayfa 303. Tayfun, John Gordon Davis. Ve yağmur yağmaya devam etti. Küçük şelaleler gibi beton yığının üstüne yağıyordu. Başkalarının da seslerini dinlemeye çalıştı. Gözlerini kapamış bu panikten nasıl kurtulacağını tasarlıyordu. Ne kadar zamandan beri böyle yatıyorlardı? Birden saatini hatırladı. Göğsünün üstünde sol elini kımıldattı. Yukarı kaldırarak karanlıkta saati görmeye çalıştı. Kadranın ışığını göremedi. Bileğini yokladı. Hiçbir şey yoktu. Saatini takmamış mıydı yoksa? Başını çevirerek sağ koluna baktı. Hiçbir şey göremedi. Etrafına bakınmaya başladı. Başını kaldırınca tepesindeki betona alnını çarptı. Kızgınlıkla saatini aramaya devam etti. Bir süre sonra kadranın parıltısını gördü. Soluyarak Tanrı'ya şükür diye mırıldandı. Sağ elini kurtarıp uzatmaya çalıştı ama saati yakalayamadı. Başı ve omuzlarıyla bedenini iterek tekrar elini uzattı. Hala yakalayamıyordu. Kızgınlıkla soluyarak bir kez daha denedi. Sağ elinin derisi soyulmuş, kan akıyordu. Başını yine betona çarptı ve sonunda orta parmağıyla saatine dokunabildi. Soluk soluğa kalmıştı. Günü ve zamanı bilememenin bunalımı içinde birkaç santim daha uzanmaya çalıştı. Ne kadar zamandan beri bu ıstıraba dayandıklarını öğrenmek için çıldırıyordu. Betonu itmeye çalışırken avazı çıktığı kadar ''Tanrı aşkına yardım edin, sadece 2 santim'' diye haykırmak istiyordu. Başaramadı ve sırt üstü düştü. Kımıldamadan derin derin soluk alarak kuvvetini toplamaya çalıştı. Ne kadar zamandan beri buradayız? 1 saat, 2. Şimdiye dek çoktan gelmiş olmalıydılar. İtfaiyecilerin, polislerin, doktorların ve ambulansların çoktan burada olmaları gerekiyordu. Neden seslerini duymuyorum? Neden seslerini duymuyorum? Bütün duyabildiği su sesiydi, konuşmalar, makine sesleri, ışık yoktu, etraf zifiri karanlıktı. Vanessa, beni duyuyor musun? Parmağını bir kez sıkıldığını hissetti. Oldukça iyi bir durumda sayılırız, bizi kurtarmaya çalışıyorlar. Vanessa yüksek sesle, betonu nasıl kaldıracaklar diye sordu. Onlar dünyada bu işi bilen en yetenekli kişiler. Vanessa, çok tecrübeleri var bu konuda. Parça parça kaldıracaklar. Sadece beni dinle. Yeterince hava alabiliyoruz. Üstümüze yağmur yağmadığından boğulma tehlikemiz de yok. Kemiklerimiz de kırılmadı. Hatta çok acı bile çekmiyoruz. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok Vanessa. Sadece birkaç saatimiz kaldı. Dayan Vanessa, beni duydun mu? Beton parçalanmaz mı kaldırmaya çalışırken? Hayır, onlar bu işi çok iyi biliyorlar. Tanrı aşkına bunu düşünmemeye çalış. Bu konuyla ilgili başka bir şey söylemedi. Onun düşünüp endişelenmesini istemiyordu. Ayaklarını oynattı, kıpırdatabiliyordu. Sıkışmış, üşümüşlerdi ama hareket ettirebiliyordu. Bacak adalelerini oynatmaya çalıştı. Bu korkunç ağırlığın altında uyuşmuşlardı. Ellerini kalçalarına doğru çekmeye çalıştı. Metal bir şeye çarpınca bunun transistörlü radyosu olduğunu anladı. Kalbi merakla çarparak radyoyu aldı, düğmeye bastı, hiçbir şey duyulmadı. Neden sonra sesini açmayı unuttuğunu hatırlayarak düğmeyi el yordamıyla bulup çevirince bir adamın sesi ortalığı doldurdu. 64 yaşıma gelince beni hala sevecek misin? Radyoyu kapattı. Vanessa, duydun mu? Cevap gelmedi. Mekadın midesinin korkuyla burkulduğunu hissetti. Vanessa, cevap ver.
Evet.
Rahatladı. Uyuyor muydun?
Radyo çalıyordu.
Evet, dinle. Uyanık kalmaya çalış. Beni duyuyor musun?
Evet.
Vanessa, sana neler oluyor? Anlat bana. Çok mu ağrım var? Kalbi çarparak cevabı bekledi.
Hiçbir şey hissetmiyorum. Bırak dinleneyim. Çok yorucu bir hafta sonu geçirdim.
Evet Tanrım, dinlensin ve hiçbir şey hissetmesin. Yorma kendini, gücünü kurtarma ekibine sakla.
Vanessa, beni yemeğe götüreceğini sanıyordum. Jacob diye mırıldandı.
Gözleri yan. Tabii götüreceğim. Kentteki en iyi lokantaya.
Sonunda beni mahvetti Jacob, o piç kurusu.
Hayır, mahvetmedi Vanessa, kurtulacağız ve biz onu mahvedeceğiz.
Bir gazeteci her zaman gazeteci olarak kalır. Bizden fazla bir şey bekleyemezsin Jacob.
MacAdam yüreğinin derinliğinde onu kurtarmak için vazgeçilmez bir istek duydu. Tekrar radyoyu açtı, birden titremeye başladı. İlk önce bunun şoktan olduğunu sandı, daha sonra iliklerine kadar üşüdüğünü fark etti. Her yanı uyuşmaya başlamıştı, bacakları da hiçbir şey hissetmiyordu.
İkinci kısım. Kara bulutların üstünde dolaşan uçaklar hava kontrol kulesinden iniş izni bekliyorlardı. Yukarıda hava pırıl pırıldı. Daha sonra teker teker inişe geçmeye başladılar. Alçaldıkça kara bulutlar pencereden görünüyor ve yağmur pencerelere vuruyordu. Fırtına da pilot kontrolü otomatik pilota bırakmıştı. Uçak sallanarak sağanak yağmurun altında piste indi. Kaytak havaalanı insandan geçilmiyor, her taraf karınca gibi kaynıyordu. Tayfundan kaçmaya çalışan turistler ek seferler konmuş uçaklara saldırıyor ve hava kontrol kulesi iniş izni verdikçe uçaklar gecikmeli olarak alana iniyorlar, yolcuları doldurup tekrar havalanıyorlardı. Hava alanının mermer zemininde yağmur sularından küçük gölcükler oluşmuştu ve şemsiyede ıslak giysili insanlar koşuşup duruyorlardı. Bernard Champion, Los Angeles ve Mexico City'ye gidecek olan Pan American Hava Yolları'nın kontuarında sıraya girmiş bekliyordu. Sivil yağmurluğu altına polis üniformasını giymişti. Üniformanın cebinde havaalanı koruma polislerine ait kimlik kartı vardı. Yorgunluktan yüzü solmuştu. Tek güvendiği bu kimlik kartıydı. Bu kartla polis kontrolünden kolunu sallayarak herhangi bir polis gibi geçecekti. Ama bilet kontrolü onu korkutuyordu. Ter içinde kalmıştı. Keşke Macau'dan sahte pasaportla bilet alsaydı. Ama artık her şey için çok geç kalmıştı. Sıra ona gelmişti. Bilet kontrolü yapan kız oldukça yorgun görünüyordu. Tanrı'ya şükür çantasını alıp yaklaştı. İyi akşamlar. Kıza biletini uzatırken eli titriyordu. Bay Champion. Kız başını öne eğmiş listede adını arıyordu. Kalbi çarparak bekledi. Pasaportunuz lütfen. Titrek eliyle pasaportunu uzattı. Kız açıp fotoğrafa bir göz attıktan sonra bir kez de ona baktı. Champion kalbinin duracağını hissetti. Kız başını eğerek işine devam etti. Champion. Göz ucuyla iki kişinin yaklaştığını gördü. Çekinerek etrafına baktı. Çinli devlet memurları ona doğru yaklaşıyordu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarparak uzaklara bakmaya çalıştı. Ama yaklaşıyorlardı. Sigarasını çıkararak yüzünü gizlemeye çalıştı. Bilet kontrolde çalışan kız şimdi müdürüyle konuşuyordu. Bay Champion. Evet. Müdür ona baktı. Yerinizi ne zaman ayırtmıştınız?
Dün bir seyahat acentası aracılığıyla.
Listemizde görünmüyorsunuz.
Ama nasıl olur? Yerim ayrılırken acentadaydım. Onaylandığını duydum. Bu uçağı mutlaka binmeliydi. Uçak dolu mu?
Birinci sınıfın dışında, evet.
Gözlerini kapadı. Birinci sınıfta uçarım o zaman.
Çekini yazarken elleri titriyordu.
3 gün evden dışarı çıkmamıştı. Kimseyi görmek istemiyordu. Dünyadan uzaklaşıp saklanmak istemişti. Yemek bile yememiş, koltuğunda oturup içemeyinceye kadar içmiş, aldırmaz gözlerle Tayfun'u seyretmişti. Radyoda dinlememişti. Kapının altından bırakılan gazetelere elini bile sürmemiş, hiçbir şey okumak istememişti. Artık bir daha Hong Kong'a dönemeyeceğini bile düşünmemeye çalışıyordu. İşte artık işin sonuna gelmişti. 22 yıllık polis hayatı da burada sona eriyordu. Ertesi gün bu saatlerde polisler onu aramaya başlayacaklardı. Duyguları yok olmuştu sanki. Bilet kontrolündeki gerginliği bile ona yüzyıllar önceymiş gibi geldi. Önünde polis kontrolü vardı. Yağmurluğunu çıkarıp koluna aldı. Çıkışta uzun kuyruklar vardı. Bekleşen insanların önüne geçerek camlı bölmenin içinde oturan polise yaklaştı. Kuyruğun önündeki kadını iterek yaklaşınca Çinli polis ona baktı. Champion cebinden kimlik kartını çıkarıp gösterdi. Memur başını geç anlamında salladı ve Champion elini kolunu sallayarak geçti. İşte her şey bu kadar basitti. Bernard Champion kalkış bölümüne doğru ilerledi. İçerisi tıklım tıklımdı. Tuvalete gitti. Kapıyı kilitleyerek el çantasını açtı. Spor ceket ve pantolonuyla gömleğini çıkardı. Üstündekileri çıkarıp onları giydi. Üniformasını çöpün içine attı. Kapıdan çıkmadan önce de aynaya bakmayı ihmal etmedi. Hayata yıllar önce de bu giysiler içinde başlamıştı. Şimdi çöp kutusuna üniformasını atmış, ondan kurtulmuştu. Kanunlar üçkağıtçılık ve insanlar hakkında bütün bildikleri için o çöpün içindeydi. Onları asla bir daha kullanmayacak ve görmeyecekti. O kaçan bir suçluydu. Gergin, bembeyaz yüzüne aynada bir kez daha baktı. Artık hiçbir şeye aldırmıyordu. Kalabalığın içinde ilerledi. Oturmak istemiyor, sadece yürüyordu. Kalkış anonsu yapılınca dek tuvalette kalmaya kararlıydı. Ama belirsiz bir nedenden ötürü dışarı çıkmış, insanların arasına karışmıştı. Duygularına hakim olmaya çalışıyor. Eğer bu kalabalığın içinden herhangi biri çıkıp ona acıyan gözlerle baksa, hemen oracıkta hüngür hüngür ağlayacağını biliyordu. Televizyonun sesini duydu. Mid-Level'daki ejderha alanında meydana gelen felakette şimdiye dek 17 kişinin öldüğü bildiriliyor. Taş kesildi. Ekranda ejderha alanı gösteriliyordu. Kaskatı kesilmiş bir halde televizyona baka kaldı. Gördüklerinin bilincine varabilmesi için çok uzun bir sürenin geçmesi gerekti. Bütün beton yığınları sağanak yağmur altında kalmıştı. İtfaiyeciler, polisler ve askerler kurtarma işine başlamışlardı. Ekrandaki görüntü kayboldu. Spiker tekrar ekranda belirdi ve haber bültenini okumaya devam etti. Bernard Champion hızla dönerek tuvalete doğru gitti. Çöpün içindeki üniformasını çıkarırken elleri titriyordu. 3. kısım. Şarkı istekleri Lemon Tree ve Yellow Submarine. McAdam radyodan gelen kırmızı ışığa titreyerek bakıyor ve şarkıları mırıldanmaya çalışıyordu. Spiker saati söylemişti ama sadece 23 sözcüğünü yakalayabilmişti. Doğrulmaya çalışırken başını betona çarptı. Amerikalı bir spikerin neşeli sesini duydu. Sıra şimdi de kötü haberlerimizde. Kraliyet gözlem evindeki arkadaşlarımız sağanak yağmurun yarın da devam edeceğini bildirdiler. Uzun zamandan beri ilk kez böyle bir sağanakla karşılaşıyoruz. Her şey sizin için çocuklar. Yarın okullar tatil. Evet, tahmin etmiştiniz değil mi? Sevgili arkadaşım, Eğitim Bakanı az önce bildirdi. Sıkı durun, söylüyorum. Yarın okul yok. Ne diyorsunuz bakalım? Şimdi arkanıza yaslanın ve radyonuzu Uzak Doğu'yu dinlemeye devam edin. İşte insanları çıldırtan kadife sesli Lee Marvin söylüyor. Lee Marvin'in sesi karanlığın içinde duyuldu. Gezinen yıldızların altında doğdum. McAdam kıpırdamadan gözleri kapalı vücudunun uyuşukluğuna ve soluğu aldırmadan sadece müziği dinlemeye çalıştı. Spiker'in sesi tekrar duyuldu. Hillside Caddesi'ne gelen son haber, arkadaşımız Kevin Gray felaket bölgesinden bildiriyor. Evet Kevin. Teşekkürler Mike. Yağmurun altında korkunç bir görünümle karşı karşıyayız. Ejderha alanı çamur, beton ve paramparça olmuş mobilyalar içinde. İtfaiyeciler, polisler ve ordu var gücüyle enkazın altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Enkaz altında kalanların yakınları ve arkadaşlarını uzaklaştırmak için bölge kordon altına alındı. Yüzlerce insan gönüllü olarak kurtarma işine katılmış. 300'ün üstünde kadın, erkek ve çocuğun ölü ya da canlı olarak bu korkunç yığının altında kaldığı tahmin ediliyor. Şimdiye dek 25 kişi çıkarıldı ama 19'u çoktan ölmüştü. İtfaiye yakında büyük bir toprak kaymasının daha olacağını söyledi. Betonları kaldırmaya çalışanların en büyük korkusu hala sağ olanların yanlış bir hareketle ölmelerine neden olmak. Toprak kaymasını önlemek için tahta barikatlar kurulmaya başlandı. Çalışmak ve dua etmenin dışında ne yazık ki yapacak başka bir şeyimiz yok. McAdam'ın gözünden akan yaşlar yanaklarından aşağıya dökülüyordu. Ağzı çıktığı kadar bağırmak, ağlamak ve gülmek istiyordu. Vanessa, geldiler, bizi kurtaracaklar. Vanessa, uyan, kazıyorlar, kurtulacağız. Vanessa uyuyordu. McAdam sırt üstü yatmaya devam etti. Kalbi mutlulukla çarpıyor, bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Vanessa'yı kollarının arasına alıp bağrına basmak için dayanılmaz bir istekle dolup taştı. 10 dakika sonra suyu hissetti. Tepesindeki çatlak tavandan akan su göğsünü ıslatıyordu. Daha sonra suyu başının ve omuzlarının altında da hissedince elini uzattı ve çamura bulandı eli. Yoğun hava gazı kokusu ortalığı kapladı. Yağmur yağmaya devam ediyordu. İtfaiyeci Jack çadırın içinde elindeki telsize kükredi. Öncelik, felaket bölgesinin üst taraflarından hava gazı kokusu yoğun bir şekilde ortalığa yayılıyor. Hava gazı şirketine gazı kesmeleri için derhal emir verin. Tekrar ediyorum. Hava gazı şirketi hemen bu bölgedeki gazı kessin, anlaşıldı mı? Tamam. Ve hemen hava gazı şirketinin teknik elemanları buraya gönderilsin. Oksijen asetilenini bölge gazdan temizleninceye kadar durdurun. Onlara çok ihtiyacımız olacak. Ayrıca K-12 ekibine ek jeneratör ve aydınlatma sistemini de hemen gönderin. Tamam. K-12 yola çıktı. 2 kamyon dolusu kürekle yolda. Tamam. Şimdilik küreklere ihtiyacımız olacağını pek sanmıyorum. Elle kazmaya devam edeceğiz. En küçük bir hata enkaz altındakilerin ölümüne neden olabilir. Son mesajımda belirttiğim 4 kişiyi kurtarmaya devam ediyoruz. Dairelerin birinde bir ailenin mahsur kaldığını, 12. katta oturan bir adam söyledi ve 13. katın boş olduğunu sandığını da belirtti. Onları 10 dakika içinde kurtarmamız gerekiyor. Daha sonra da 11. kattaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 10. kata girmek için açık bir yol bulundu. 2 adamın ışıklar el verdiğince orada aramalarını sürdürüyorlar. Kurbanları kurtarmak için ek aydınlatma sistemine çok acele ihtiyacımız var. Şu anda elimizdeki tek jeneratörü hava gazı kaynaklarından mümkün olduğu kadar uzaklaştırdık. Şimdilik herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğunu sanmıyorum. Ama buna güvenemeyiz. Mesaj bitmiştir, tamam. Roger ek aydınlatma sistemlerinin yola çıktığını onaylıyor. Ayrıca hava gazı şirketinin de bölgedeki gazı keseceği bildirildi. Ama borulardaki gazın dağılması uzun sürecek. Elektrik şirketi de bağlantıyı sağlar sağlamaz ek hatlar çekeceğini bildirdi. Tamam. Mesajımı vermeye başladığımdan bu yana 50 tabur asker ek aydınlatma sistemleriyle birlikte geldiler. Aydınlatma sistemi ve askeri kuvvetle şimdilik bir sıkıntımız olmayacak. Tamam ve bitti. İtfaiyeci Jack başlığını düzeltti. Bernard Champion ve imar bürosu yetkilisine dönerek bir şeyler bulabildiniz mi diye sordu. Champion ter içinde ona baktı. Bina büyük bir olasılıkla 7. kattan itibaren yıkıldı. 7. ve onun üstündeki katlar akordiyon gibi McAdam'ın oturduğu 6. katın üstüne yığıldılar. Sonra kızgınlıkla imar bürosu yetkilisine döndü. Şu Tanrı'nın cezası şanslı adam bloku neden sağlam temellere oturtulmadı? Hangi aptal onun planlarını onayladı? Emekli oldu şimdi. Bu rezaletten sonra tabii ki emekli olacaktı. Şimdi nerede? Yetkili alaycı bir ifade takındı. Uzakta değil, şanslı adamla çalışıyor. Ah evet, harika dedi Jack Evans. Tamam Bernie, sadece söyleneni yap. Kahramanlık istemem, o senin arkadaşın olabilir ama bu da benim felaketim. Arkasını dönüp ilerledi. Champion, imar bürosu yetkilisine baktı. Sonra onu omzundan yakalayıp çadırdan sürükledi. Felaket bölgesini göstererek, 6. kat nerede diye sordu. 4. kısım. Önceleri sadece hafif bir rüzgar esiyordu. McAdam kıpırdamadan yatıyor, gözleri fal taşı gibi açık etrafına bakınıyordu. Hava gazı. İç güdüsüyle Vanessa'yı kucaklayıp bu ölüm saçan kokudan kaçması gerektiğini hissediyordu. Soluğunu tutarak bir süre öylece kaldı, tutabildiğince ciğerlerini boş bırakmaya çalıştı. Sonra tekrar soluk almaya başladı ve yine kokuyu duydu. Koku fazlalaşmıştı. Düşünmeye çalıştı, Vanessa uyuyordu. Yavaş aralıkla nefes alınca kokunun giderek yoğunlaştığını fark etti. Derisi soyulmuş sağ eliyle gömleğini dişleri arasına sıkıştırıp yırttı. Parmakları tekrar kanamaya başladı ve acı her yanını sardı. Gömleği yırtarken ezilen parmağının tırnağı düştü. Yumruklarını acıyla sıkıp soluk soluğa derin nefes almaya başladı. Sonra tavandan sızan suyu hissedince yırttığı kumaş parçasını yakalayıp dehşet içinde bağırdı. ''Vanessa uyan!'' elini yakaladı. ''Vanessa bununla yüzünü ört!'' ''Jacob!'' ''Yüzünü ört!'' Eliyle yüzünü kapayıp öksürmeye başladı. Derin bir soluk alarak tükürdü. Temiz havayı içine çekmeye çalıştı. Başı döndü ve sırt üstü düştü. 26. ayrımın sonu. Sayfa 314.